Ayrım 9. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 92. 3.1.3. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yapısı ve özellikleri. İttihat ve Terakki'nin yapısını anlamak için partinin kendini tanımladığı ve ne şekilde örgütlendiğine dair bilgileri de içeren ilk nizamnamesine bakmak gerekmektedir. 1908 yılında Hürriyet'in ilanından önceki nizamnamesi, Paris'teki Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Selanik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyetlerinin birleştiği 27 Eylül 1907'den sonraki ilk nizamname olmaktadır. 1908 nizamnamesinin 66. maddesi dış teşkilat merkezinin Paris olduğunu ve bunun ayrı bir nizamnamesi bulunduğunu belirtiyor. Teziç Erdoğan. Adı geçen eser sayfa 197. İkinci Meşrutiyet'ten önce kaleme alınmış olan 1908 nizamnamesi henüz gizli ya da kanun dışı bir örgütün nizamnamesidir. Teşkilatın tepesinde Merkezi Umumi adını taşıyan 5 üyeli bir kurul vardır. Gökalp'te 1910 yılında 3. Kongre'de Merkezi Umumi üyesi seçilecektir. Duru K. Nami, adı geçen eser, sayfa 45. Aşağıya doğru ise vilayet, liva, kaza, nahiye ve kura merkez heyetleri ve bunları yöneten üçer kişilik yönetim kurulları bulunuyor. Öte yandan görevleri cemiyete giren üyelere ant içirmek olan heyeti tahlifiyeler ve büyük şehirlerle kasaba merkezleri için bölük heyetleri öngörülüyor. Üç kişiden oluşan bölük heyetleri cemiyete girecek olanlar hakkında soruşturma yapıyorlar, aidat topluyorlar ve yönetim kurulları ile şubeler arasındaki ilişkileri sağlamaktadır. Ayrıca bölük heyetleri birbirlerini tanımayacak, bunlar arasındaki bağlantıyı yönetim kurulları yürütmektedir. Cemiyet üyeleri 3'ten az ve 5'ten çok olmamak üzere şuabat-ı esasiyeler oluşturuyorlar. Bu şubeler bir çeşit hücredir ve her biri sayı ile anılmaktadır. Nihayet cemiyetin kutsal amaçları uğruna gerektiğinde üyeler hayatlarını feda etmeye mecbur ise de icraat-ı hususiye için kendi isteği ile fedai yazılmak isteyenlerin bağlı olduğu şubenin rehberi aracılığı ile adını yönetim kuruluna bildirmesi gerekiyordu. Yönetim kurulu fedai olarak adını yazdıran üyelerden oluşan fedai şubeleri kurarak icraat-ı hususiye ve cemiyetin zabıta görevlerini bu fedailere ya da fedakarlıklara veriyor. İttihat Terakki'nin en önemli özelliği gerek 1908'e kadar olan yıllarda gerekse Hürriyet'in ilanından sonra 1913 Bab-ı Ali baskınına değin faaliyetlerini gizlilik içinde yürütmesidir. 1908 tarihli nizamnamenin 3. maddesine göre Merkezi Umumi Dahili Memaliki Osmaniye'de bulunacak ve fakat bulunduğu mevki hiçbir vakit ilan edilmeyecektir. Merkezi Umumi'nin hem bulunduğu yer hem de 1908 ve 1909 yılında seçilen üyeleri açıklanmamıştır. Akşin Sina, İttihat ve Terakki üzerine Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, No 1, Ankara 1971, sayfa 161-162. 1908 nizamnamesinde yer alan kurallar, cemiyetin ihtilacı nitelikte ve tamamen merkeziyetçi bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor. İttihat Terakki üyelerinin Amerikan seçkin sınıfını ifade etmek üzere kullanılan WASP örneğinde olduğu gibi bir takım özelliklere sahip olduğu da görülmektedir. Mills Wright, İktidar Seçkinleri, Bilgi Yayınevi 1974, Ankara sayfa 374. Mills'e göre Amerikan yönetici sınıfı WASP olmalıdır. Beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan. İttihat Terakki üyelerinin seçilmesinde Türklük, gençlik, diplomalılık, eğitimli olmak, yönetici sınıftan olmak gibi bir kaygı taşıdıkları görülmektedir. Ziya Gökalp de teşkilatın Diyarbakır Şubesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Sıkı örgütlenmiş yapısıyla yaklaşık 10 yıllık gizli faaliyet sonrası 1908 Hürriyet'in ilanı ile Selanik'ten İstanbul'a gelen Merkezi Umumi üyeleri hemen duruma hakim olmuşlardır. İkinci Meşrutiyet'in ilk günlerinde meşru bir otorite kuruluncaya değin İttihat ve Terakki geniş örgütüyle adeta devleti ayakta tutacak tek güç olduğunu göstermiştir. O günlerin sevinçli havası içinde her yandan büyük destek bulan cemiyet devletle özdeş sayılmaktaydı. İttihat Terakki'den yana olmamak, vatanı sevmemek demekti. İttihat Terakki'nin diğer bir yanı ise Türkçülük politikasıdır. Bu politika, Ziya Gökalp'in İttihatçı kadroda niçin var olduğunu da açıkça göstermektedir. 3.1.4 İttihat Terakki ve Türkçülük. İttihatçılar 2. Meşrutiyet'te bir süre Osmanlılığı benimsemiş görünmüşlerdir. Yalnız 1908 tarihli siyasi programın 7. maddesinde devletin lisan-ı resmisi Türkçe kalacaktır. Her nevi muhaberat ve müzakerat-ı resmiye Türkçe icra olunacaktır denmektedir. Ahmet Feroz, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999, sayfa 43. Buna rağmen İttihatçıların Türkçülüğünü gizledikleri görülür. Farklı unsurlardan oluşan Osmanlı toplumunda açıkça Türkçülüğü savunmak imparatorluğun dağılmasına neden olabilirdi. Bu nedenle görünürde Osmanlıcı oldukları ancak zaman ilerledikçe Türkçü bir politika izledikleri söylenebilir. Gerek Türk Ocağı'nda gerekse İttihat Terakki şubelerinde Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi Türkçü aydınlara yer vermeleri bunun en güçlü göstergeleridir. Öte yandan İttihatçıların baştan beri sarıldıkları meşrutiyetçilik tam olarak uygulandığı takdirde Türkçülükle bağdaştırılması olanaksız gibi görünüyordu. Çünkü Osmanlı parlamentosunda temsil edilenler çeşitli milliyetlere mensup kimselerdi. Bunların oluşturacağı parlamentoda Türklerin azınlıkta kalması Türkçülüğün iflası demekti. İttihatçılar kendilerini Türklüğün koruyucusu görüyorlardı ve bu açıdan iktidarı da ellerinde tutmak zorunluluğu hissediyorlardı. İşte bu nedenledir ki Türklüğün koruyucusu ve meşrutiyetçi olan İttihatçılar için iki yol vardı. Ya meşrutiyet yönetiminden vazgeçmek ya da görünüşte meşrutiyetçi kalarak Türkçülük programını uygulamak. İttihatçılar ikinci yolu seçmişlerdi. Bu bakımdan İttihatçılar zaman zaman zorunlu olarak meşruti yönetimin gereklerine uymayacaklar, bunun unsurları dışına çıkacaklardır. İttihatçıların amacı Türk unsurunun korunması ve yükseltilmesi olduğu için parlamento seçimlerine, fırkaya ve giderek de meclise egemen olmak istemişlerdir. Duruma hakim olamadıkları zamanda yasa dışı yollara başvurmaktan çekinmemişlerdir. Suikastlar, seçimlerde girişilen baskılar, güdülen amaç açısından meşru idi. Bu bakımdan İttihatçıların zaman zaman 2. Abdülhamit'e karşı savundukları meşrutiyet ilkelerini çiğnedikleri görülmektedir. Teziç Erdoğan, adı geçen eser, sayfa 204. Osmanlı Devleti'nin şartları içinde İttihatçıların gerçek siyasal programıyla Türkçülük birleşince İttihat ve Terakki'nin güttüğü siyaset sanki kaçınılmaz oluyordu. Yoksa 2. Meşrutiyet siyasetin karşılıklı bir itişme halini alması İttihatçıların kötü, faziletsiz kişiler olmalarından ya da İttihat ve Terakki cemiyetinin kötülük yapmak için çalışan bir örgüt olmasından kaynaklanmıyordu. Akşin Sina AGM sayfa 167. 1913 Babıali vakasından sonra iktidarı ele geçirdikleri halde İttihatçıların parlamentolu bir düzenden neden vazgeçmedikleri sorusu akla gelmektedir. Bu soruyu Feroz Ahmet İngiliz kaynaklarına dayandırarak şöyle cevaplamaktadır. Onu, meclisi, itaatkar bir makine haline getirmek imkanına sahip olduklarından İttihatçılar, bir şey kaybetmeyecekleri gibi anayasa ilkelerine saygı göstermekle kazançlı olacaktı. Anayasa ilkelerine bağlılıkları İttihatçıların varoluş nedenleriydi ve Abdülhamit istibdadına karşı kullandıkları başlıca silahtı. İhtilali anlamsız kılmak yerine meşruti idare biçimini özellikle çeşitli unsurlardan meydana gelen Doğu ülkeleri için geçerli biricik hükümet şekliyle yani akıllı bir despotizmle bağdaştırma yoluna gitmeyi tercih etmişlerdi. Ahmet Feroz, İttihat ve Terakki, sayfa 33. 3.1.5 İttihat Terakki üyesi olarak Ziya Gökalp. Gökalp, İttihatçıların Türkçü politikalarını yönlendirebilecek fikri altyapıya sahip bir düşünür olarak İttihat ve Terakki içinde mühim bir yere sahiptir. Ziya Gökalp'in devlet, siyaset, seçim, irade, meşruiyet gibi konuları kaleme aldığı görüşleri daha çok 1908'den sonraki bu dönemlere aittir. Özellikle siyasal düşüncelerinin en olgun meyvelerini İttihat Terakki'nin merkezi umumisinde yöneticilik yaptığı dönemlerde görmekteyiz. Yani onun bu görüşleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 3. Kongresinde İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi gibi ülkenin kaderini elinde tutacak bir karar organına seçildiği dönemlere rastlar. Duru K. Nami adı geçen eser sayfa 1. Gökalp'in Merkezi Umumiye seçilmesi olayını Kazım Nami Duru şöyle anlatır. 1910 yılındaydı. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'teki büyük kurultayına Diyarbakır üyesi olarak gelen Ziya'yı tanıdım. O vakit az söyler, dinlemeyi sever, çok utangaç bir adamdı. Bu durumu ile nasıl oldu da partinin merkezi umumisine seçildi? Ziya bütün kurultay üyeleri arasında az sözle çok anlatarak en bilgini olduğunu gösterdi. Bütün üyelerin saygısını kazandı. Böylelikle merkezi umumiye seçildi. Ziya Gökalp, merkezi umumiye seçildikten sonra kongrede alınan kararları uygulama alanına koymak için Beyaz Kule gazinosunu kulüp haline getirmiştir. Günün mühim bir bölümünü orada geçirmektedir. Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki üzerindeki etkisini Mehmet Emin Ereşirgil şu şekilde ifade etmektedir. İttihat ve Terakki başlangıçta boş bir kubbeydi. Bunun içinde bir aralık türlü türlü sesler, ahenksiz, karışık, boğuk bir gürültü ve uğultu peyda oldu. Bu kakofoni bir süre devam ettikten sonra bu kubbenin içinde ortaya çıkan bir ses bütün bu kakofoni ve uğultunun üstüne çıktı, ona hakim oldu. Yavaş yavaş o kubbede müsait akustik buldu ve onu doldurdu. Ziyasız İttihat ve Terakki hoş bir seda bırakmayan boş bir kubbe olup gidecekti. Erişirgil M. Emin adı geçen eser sayfa 155. İttihat ve Terakki'nin fikriyat ve ıslahat sahasında yapmış olduğu hemen bütün icraat bu kudretli dimağın mahsulü idi. Beyatlı Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1976, sayfa 171 ve 173. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'ne aza olduğu zaman önemli bir görevi de üstlenmiştir. Bu görev, İttihat ve Terakki'nin ideolojisini yapmaktır. Daha önce böyle bir ihtiyaç hasıl olmamıştır. Ancak Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurulması ve tabana yayılmasıyla durum değişmiştir. Yine Birinci Dünya Savaşı'na girildiği bir dönemde İttihatçılar bir dış politika sınavı da vermektedirler ve dış Türkler konusu da bu vesileyle gündeme getirilecektir. Birinci Dünya Savaşı, dünyanın ham madde kaynaklarını paylaşma kavgası veren sanayileşmiş Batı ülkelerinin nüfuz ve hakimiyet kavgasıydı. Almanların Hindistan'a ulaşmak için tasarladıkları Berlin-Buhara hattı projesine Turancılık, Orta Doğu hakimiyetine İslamcılık düşüyordu. Her iki ideoloji de İttihat ve Terakki tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. Aslında Gökalp'e de bunun fikriyatını yapmak gibi bir görev de düşmüştür. Gökalp'in diğer bir görevi ise bütün muhalefet susturulduktan sonra bütün aydınları İttihat ve Terakki çatısı altında toplamaya çalışmaktı. Şüphesiz bunu particilik anlamında değil, memleket adına yapıyordu. Memleketi için arzuladığı birlik düşüncesi için bu gerekliydi. Bu nedenledir ki İttihat ve Terakki'ye üye olmayanları sevmiyor, inkılapçı olmak için her aydının İttihat ve Terakki'ye yazılması gerektiğini düşünüyordu. Şapolyo E. Benhan, Ziya Gökalp, sayfa 94. Ziya Gökalp, Meşrutiyet İnkılabı'nın Selanik'te en büyük sözcülerinden biri olmuştur. Manastır'dan Yanya'dan gelen zabitler, Avrupa'dan gelen eski İttihat ve Terakki azaları Selanik'e gelip Ziya Gökalp'le görüştükleri zaman ona hayran kalıyorlardı. Enver Benhan Şapolyo'ya göre Ziya Gökalp bir parti lideri yahut bir ihtilalci değildi. O bu inkılabın tahakkukunu isteyen bir parti içindeki fikir adamıydı. İnkılap tahakkuk ettikten sonra da memlekette yeni bir hayat yaratmak isteyenlerin de arasından ayrılmayarak onlara doğru yolu göstermeyi hayırlı gördüğü için iktidar mevkiinde olanlarla beraber oldu. Hoca olarak ittihatçıların arasında yaşadı ve yine hoca olarak öldü. Şapolyo E. Benhan, Ziya Gökalp, sayfa 95. Gökalp'in gerek Enver Paşa gerekse Talat Paşa tarafından sevilip sayıldığı ve kendisine hoca olarak hitap edildiği bilinmektedir. Ancak çalışmalarına, ortaya koyduğu fikirlere karışmamakla birlikte onu tam olarak anladıkları da söylenemez. Bunun en güzel örneğine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Hüküm Gecesi romanında İttihat ve Terakki'nin bir merkez toplantısını uzun uzun anlattığı bölümde rastlarız. Tam o sırada içeriye etine dolgun, kısa boylu, gür ve düşük bıyıklı bir adam girdi. 40-45 yaşlarında görünen bu adam bir mektep çocuğu kadar utangaç tavırlıydı. İçerideki bu mühim şahsiyetlerin kendi aralarında bir konuşmaya dalmış olduklarını görünce ters yüzü geriye dönüp çıkmak istedi. Onu da yapamadı, bir süre afal afal çevresine bakındı. "Gel bakalım hocam, gel bakalım." Bunu söyleyen Talat Bey'di. Tıknaz ve ağır adam çok karışık ve belirsiz bir selam vererek yaklaştı. Ne gülüyor, ne konuşuyor, dik dik önüne bakıyordu. Bir elini öbür elinin içine aldı ve baş parmağını ovmaya başladı. "Talat Bey, tam zamanında geldin hocam," dedi. "Demin Cemal'e diyordum ki fırkanın içinde bir nefer gibi vazife görmek her şeyden üstündür." Ziya Gökalp bir müddet cevap vermedi. Sonra güçlükle işitilen bir sesle mırıldandı. "Fırkada görülecek çok iş var. Önce bu programı değiştirmeli. Yerine sıkı milliyetçilik esası üzerine bir program yapılmalı. Sonra da cemiyetin harsi tarafı kuvvetlendirilmeli." Talat Bey rahat, ferahlı ve yuvarlak göbeğini hoplatarak güldü. "Bak bak, nereden söz açıyor? Olur şey değilsin be hocam. Önce şu teşkilatımızı tamamlayalım da hars mars ondan sonra," dedi. Ziya Bey yine uzun bir sessizlikten sonra şunları söyledi. "Teşkilat bu o kadar mühim değil. Teşkilat kalıptır, binadır, hendisedir. Bu kalıbın içine hangi ruh üflenecek? Bu bina ne ile döşenecek ve ne gibi kimseler yerleştirilecek? Bu hendesenin ispat ettiği dava ne olacak? Asıl mesele bunu tayin etmektir. Bugün memlekette apaçık iki fikir cereyanı görülüyor. Bunlardan biri Osmanlıcılık, öteki Türkçülüktür. İttihat ve Terakki kendi göğsünde bu iki zıt cereyanı ne şekilde birleştirecek? Bahaettin Şakir söze karıştı. Mutlaka birleştirilmesi lazım mı? İkisinden birini seçeceğiz. İliğine kadar Osmanlı olan Cemal Bey sinirlendi. "Vallahi gücenmeyin ama ben bu Türkçülüğü anlamıyorum," dedi. Hemen öteden Talat Bey, o eşsiz pratik parti adamı kafasıyla, "Canım, mesele şimdi burada bir takım fikirleri, nazariyeleri tartışmak değil," dedi. "Madem ki Ziya Bey'in dediği gibi memlekette böyle iki cereyan vardır, herhalde İttihat ve Terakki bunları benimsemek, bunları kendine mal etmek zorundadır. Çünkü fırkamız bütün memleketi sinesine alan geniş bir teşkilattır." Ziya Gökalp durmadan baş parmağını ovuşturuyordu. Bir süre boynunu büktü, gövdesini kaygılı kaygılı yana eğdi. Söylenen sözleri hiç işitmiyor ve dinlemiyor gibiydi. Cemal Bey, "Daha iyi söyledin ya, madem ki İttihat ve Terakki bütün memleketi içine alan bir teşekküldür, şu halde Osmanlılık taraflısı olması lazım gelir. Zira bu memleketin adı Devlet Aliye-i Osmaniye'dir." Ziya Gökalp, "Adı öyledir ama kendisi hiç de öyle değildir," dedi. "Osmanlı Devleti suni bir müessesedir. Eğer Osmanlılık dilleri, ırkları, kültürleri birbirinden ayrı bir sürü unsurları bir araya toplayıp bir birlik meydana getirmek ise bunun adına sadece boş hayal diyeceğiz. Çünkü bu unsurların birleşmesi imkanı yoktur." Ziya Gökalp'in şu son sözleri Bahattin Şakir'in bağrından neredeyse coşkun bir tasdik çığlığı kopardı. Hay Allah senden razı olsun. İşte bu gerçeği söylemek lazımdır. Boşuna birbirimizi aldatmayalım. Er geç bu memlekette kanlı bir anasır kavgasının şahidi olacağız. Bu kaçınılması imkansız bir akibettir. Talat Bey'in iri bir bilyaları andıran gözleri yüzünün ortasında yuvarlak yuvarlak döndüler. İşte dedi, bu da bir teşkilat meselesi. Bu kavga başladı mı sanıyorsunuz? Başladı efendiler, çoktan başladı. Fakat bizim teşkilatımız zayıf ve eksik olduğu için henüz işin genişliğinden kafi derecede haberimiz olamıyor. Kim ne derse desin, onlar bu hususta bizden daha mükemmel vasıtalara, yani teşkilata sahiptiler. Bunları söylerken Ziya Gökalp'in gözlerinin içine baktı. Öteki bu bakıştan rahatsız olmuş gibi başını tavana kaldırdı ve şu sözler yavaş yavaş, tane tane dudaklarının arasından yuvarlandı. Teşkilat değil, teşkilat değil. Kültür kuvveti, milli, mefkure kuvveti. Onların bize üstünlüğü buradadır. Evet, milli, mefkure, milli kültür. Bu olmadıkça siz istediğiniz kadar teşkilat kurunuz, istediğiniz kadar kulüpleriniz, adamlarınız, hatta ordularınız olsun, bir şeye yaramaz. Çünkü mefkuresiz bir kalabalık kadar dağınık ve korkak bir şey daha düşünülemez. Ziya Bey sözünü bitirmiş sanılacak kadar uzun bir duraklamadan sonra nazariyelerine şöyle devam etti. Son Arnavutluk ayaklanmasında bütün kuvvetlerimize ne oldu? Neye yaradı? Gördük. Silahlarımız mı eksikti? Haber alma kaynaklarından mı yoksunduk? Hayır. Bunların hepsi bizde olmakla beraber devlet ve hükümet cihazı da hep bizim elimizdeydi. Buna rağmen taraf taraf kendimize en bağlı sandığımız kimseler asilere katıldı. Taraf taraf ayağımızı bastığımız yer altımızdan kaydı. Çünkü milli şuur henüz uykudaydı. Ve millet bu küçük ve mahalli ayaklanmanın ne sinsi bir ırk kavgasının başlangıcı olduğunu sezmişti. Fakat o vakitten beri işler epeyce değişti hocam. Şimdi millet o eski millet değil. Ziya Bey gözlerini kapadı, baş parmağını oğdu, oğdu. Bir millet öyle kolay kolay değişmez dedi. Her sosyal hadise ağır, uzun bir tekamülün neticesidir. Gerçi bazı sosyologlara göre iki türlü tekamül vardır. Biri, Bahaeddin Şakir, Talat ve Cemal Beyler birbirlerinin yüzüne bakıp gülüştüler. Bizim hoca yine derse başlıyor dediler. Hiç şakadan anlamayan Ziya Gökalp büsbütün boynunu büktü. Ağzından bir eh çıktı ve sustu. Kara Osmanoğlu, Yakup Kadri, Hüküm Gecesi, İletişim Yayınları, İstanbul 1983, sayfa 271 ve 274. Roman, 1910-1913 yılları arasında İstanbul siyasi hayatını İttihat ve Terakki ile muhalifleri arasındaki mücadeleyi anlatan yarı belgesel tarzında kaleme alınmıştır. Burada bir parantez açıp Ziya Gökalp'in yalnızca bir hoca olarak değerlendirilmesinin genel manada doğru olduğunu ancak merkezi umumide alınan pek çok karar ve eylemden de haberdar olduğunu belirtmek gereği vardır. Gökalp'in İttihat ve Terakki içindeki konumuna ilişkin dönemin şahitleri tarafından ortaya konulan anekdotlar da bunun açık göstergesidir. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Partisi'nin her üyesi gibi ittihatçıların aldığı pek çok karardan haberdardır. Hatta çok önemli eylemlerin içinde yer aldığını da dönemin şahitleri tarafından söylenmektedir. Örneğin Bab-ı Ali baskını gibi Türk siyasi tarihinin çok önemli dönüm noktalarından birinde Gökalp'in de yer aldığını gösteren kayıtlara rastlanmıştır. O sırada cümle kapısının sağ tarafında gördüğüm Ziya Gökalp'e yaklaştım. Daha evvelden tanımış olduğum Talat Bey, Paşa da bir aralık yanımıza geldi. Vakanın neden çıktığını sordum. Ziya Bey, Edirne'yi düşmana veren kabineyi millet devirdi dedi ve kendilerinin de inanmadığı bu söze ikisi de güldü. Talat Bey o sırada birdenbire ortadan kayboldu ve bir müddet sonra gelip bütün vilayetlere Dahiliye Nazırı Vekili imzasıyla bir telgraf çektiğini Ziya Gökalp'e haber verdi. Danişment İ. Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 4, İstanbul, 1971, sayfa 400. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'deki fikri faaliyetleri yönlendiren bir yöneticidir artık. Hatta cemiyetteki ilk vazifesi, gençleri cemiyetin ideallerine bağlamaktır. Erişirgil M. Emin, adı geçen eser, sayfa 69. Gökalp'in bu maksatla kaleme aldığı bir genelge, onun hem İttihat ve Terakki'deki önemini anlamamızı kolaylaştıracak, hem de siyasal düşüncelerine ilişkin bir fikir de vermiş olacaktır. Gençlere ferdi ve milli ahlaki telkin etmek, bilhassa fikri kıymet taşıyan gençlere istidatlarına göre iş bulmak, gençleri devlet adamı, öğretmen, yazar ve eser sahibi, İttihat ve Terakki'nin ilkelerini yayan misyoner olarak yetiştirmek, fikir mabedi olan kulüplere, özellikle İttihat ve Terakki kulübüne devama teşvik etmek, gençleri Avrupa'dan gelen türlü zararlı fikirlerden korumak, zeki gençleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin parasıyla Avrupa'ya gönderip öğrenim yaptırmak ve sonra İttihat ve Terakki kulüplerinin başına geçirmek, alim olacak kabiliyette olanlar için memleket konularını tetkik vasıtalarını sağlamak ve bunları marif nezaretine tanıttırmak ve öğretmen, profesör ve benzeri olarak vazife görmelerini kolaylaştırmak. Erişirgil M. Emin, adı geçen eser, sayfa 69. Gökalp'in ilgi alanı ve yayınları içinde gençlerin eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Milli eğitim sorunlarını ilk kez belirli bir sistem içinde ortaya atan ve kapsamlı bir çözüm yolu arayan Gökalp'tir. Burada belirtilen program, Gökalp tarafından ısrarla uygulanmış, hatta etkileri Cumhuriyet dönemine kadar uzanmıştır. Genelgede adı geçen dernek, İttihat ve Terakki Kulüpleri olarak özellikle savaş yıllarında hızla gelişmiş, aynı şekilde Türk ocakları, siyasi yapıları olmamakla birlikte bu kulüplere paralel bir kuruluş olarak önemli hale gelmişler. Türk Yurdu ve diğer yayınlar Ocak Merkezi'nin etrafında toplanmıştır. Genç kalemlerden itibaren Türk Yurdu, Muallim, Yeni Mecmua ve diğerleri gibi dergiler belirli bir fikir odağının yayın organları olmuşlardır. Böylece devletin resmi ideolojisi ve onun yayın organları modeli ortaya çıkmıştır. 1918'den sonra kulüpler kapatılmış, Türk ocaklarının çalışmaları ise işgal kuvvetleri tarafından durdurulmuştur. Cumhuriyetten sonra yeniden düzenlenen Türk Ocakları ve Türk Yurdu dergisi 10 yıl devlet desteğiyle yarı bağımsız yaşamışlardır. Türk Ocakları kapanıp halk evleri açıldıktan sonra 1931-1950 arasında aynı model halk evleri ve ülkü dergileri ile devam etmiştir. Yine genelgede bahsedildiği gibi yurt dışına öğrenci gönderme Tanzimat'tan beri sürekli olarak uygulanmış olan bir yöntemdir. 19. yüzyılın pek çok aydın idarecisi ve bilim adamı böyle yetişmiştir. Ancak İttihat ve Terakki ilk defa lise ve üniversite mezunu yüzlerce genci belirli bir program dahilinde yüksek öğrenim veya lisans üstü çalışmaları için önce Fransa'ya, 1915'ten sonra Almanya'ya göndermiştir. Gönderilen öğrenciler içinde çeşitli dallarda doktora ve uzmanlık çalışmaları yapanlar, Cumhuriyet döneminde üniversitelerdeki ilk öğretim üyesi kuşağın etkin kişileri olmuşlardır. Gençlere yönelik bu program, ileriki yıllarda Gökalp'in devleti yönetecek, her alanda yol gösterecek bir elit yetiştirmeye yöneltmiştir. Güzideler meselesi. Türk siyasal yaşamında yönetici sınıflar içinde devletçi aydınlar ve onlara tepki olarak ortaya çıkan gelenekçi liberaller Tanzimat'tan sonra gelişmeye başlamış ve birinci meşrutiyetten sonra şekillenmiştir. Ancak devletçi aydınlar kuşağının belirli bir ülkücülük ve bilimsellik içinde yetiştirilmesini amaçlayan görüşlere Gökalp yön vermiştir. Bu devletçi, seçkinci sınıfın ikinci meşrutiyetten sonra başlayan etkinliği günümüze kadar devam etmiştir. Kongar Emre, İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993, sayfa 143. Emre Kongar'ın Türk siyasal yaşamına ilişkin ortaya attığı bu düşünceyi ele almak, Gökalp çizgisini de değerlendirmek açısından önemlidir. 3.2. Türk siyasi hayatından iki ayrım. Devletçi seçkinler, gelenekçi liberaller. Türk siyasal yaşamı Osmanlılardan beri iki sac ayağı üzerinde durmaktadır. Bunlardan biri devletçi seçkinci cephe, diğeri ise gelenekçi liberal cephedir. Bu türden bir siyasal cepheleşmenin kökeninde ise imparatorluğu kurtarmak için girişilen çabalar yatmaktaydı. Osmanlılardan beri merkezi otoriteyi temsil eden, ülkeyi Batı modeline göre devletçi ve seçkinci bir yaklaşımla biçimlendirmeye çalışan sivil asker, aydın bürokratlardan ve onların müttefiklerinden meydana gelen devletçi seçkinci cephe, toplumda kendiliğinden oluşan diğer sınıfların desteğinden yoksun olduğu için bütün yenilikleri devletin gücüne dayanarak gerçekleştirme yolunu seçmişti. Bu onların devletçi yönünü oluşturmaktaydı. Bunun için baskıcı bir tutum içinde olmuşlar ve halktan gelecek desteği yok saymışlardır. Çaylak Adem, Bir Şerif Mardin Çözümlemesi, Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen, Kadim Yayın Evi, Ankara 2005, sayfa 83. Öte yandan halktan kopuk olmaları ve imparatorluğu ancak kendilerinin kurtaracaklarına inanmaları onları ister istemez seçkinci bir yaklaşıma itmiştir. Devletçi seçkinci cephenin en önemli niteliklerinden biri, imparatorluğun ancak merkeziyetçi bir yaklaşımla kurtarılabileceğine olan inançlarıydı. Bu inanca ek olarak bu cephenin temsilcileri anayasacılık hareketlerinin öncülüğünü yapmaktaydı. Bununla başarmak istedikleri devlet yönetimindeki ağırlıklarını arttırmak ve batılılaşmaya hız kazandırmaktı. Devletçi seçkinci cepheye tepki olarak doğan gelenekçi liberal cephe ise imparatorluğun çöküşüne İslamcılık çizgisinde bir çözüm bulunabileceğine inanıyordu. Bu cephenin ve yandaşlarının genel nitelikleri ise şöyleydi. Cephenin liberalliği hem siyasal hem de ekonomik temellere dayanıyordu. Bu cephenin üyeleri kişinin hak ve özgürlükleri kısıtlandığı için devletin baskıcı bir tutumla siyasal yaşamı denetlemesine karşı çıkıyorlardı. Aynı nedenlerle devletin ekonomi hayatına karışmasını da istemiyorlardı. Öte yandan cephenin gelenekçiliği, batılılaşma yönünde topluma baskı ile benimsetilmek istenen yeniliklere karşı bir direniş olarak şekillenmişti. Ayrıca bu cephe, asker sivil bürokrat elitin, merkezi gücüne karşılık yönetimin ademi merkeziyet ilkesine göre düzenlenmesinden yanaydı. Gelenekçi liberal cephenin en önemli niteliklerinden biri de halkın gerçek temsilcisi olduğunu savunması ve sırtını İslam dini ve Osmanlı geleneğine dayamasıydı. Buna göre cephelerin günümüze kadar uzanan temsilcilerini şu şekilde sıralayabiliriz. İçinde Ziya Gökalp'in de yer aldığı İttihat ve Terakki Partisi, 1. Büyük Millet Meclisi içinde önderliğini Mustafa Kemal'in yaptığı 1. Grup, ve bugüne kadar zaman zaman yaşanan kırılmaları saymazsak Ecevit'in 70'lerdeki ortanın solu söylemi hariç CHP, devletçi seçkinci cephenin temsilcileri, Jön Türklerin Prens Sabahattin kanadıyla başlayan Hürriyet ve İtilaf Partisi, 1. Büyük Millet Meclisi içinde oluşan 2. grup, Terakki Perver Fırka, Serbest Fırka, Demokrat Parti, Adalet Partisi, günümüze kadar uzanan çizgisiyle DYP, ANAP ve son olarak AKP, gelenekçi liberal cephenin temsilcileridir. Kongar Emre, adı geçen eser, sayfa 359. 9. ayrımın sonu, sayfa 105.